Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda yine birbirinden değerli konuklarımızla, çok önemli konularımızla sizlerle birlikte olacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Benim üstümden vazgeçmişken, yola çıkmışken, terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp, diken üstünde durup dururken, bırak kızarsın yüzün, düşünen tarafın kendine gelirken, bırak tepinsinler üstünde, bilen bilmeyen kendine göre. Sebeplerim var benim, mazeretlerim var, dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz. Kendime göre bir yol buldum ve kayboldum tam bana göre. Tam bana göre. Tam bana göre. Benim üstümden vazgeçmişken, yola çıkmışken, terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp, diken üstünde durup dururken, bırak kızarsın yüzün, düşünen tarafım kendine gelirken, bırak tepinsinler üstünde, bilen bilmeyen kendine göre. Sebeplerim var benim, mazeretlerim var, dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz. Kendime göre kayboldum tam bana göre. Sebepleri var benim, mazeretlerim var, dualarımı
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyoya aldık. Kosova'da yayın yapan Gazete Ere Genel Yayın Yönetmeni Bayram Pomak bizlerle birlikte. Sayın Pomak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz da Kosova'daki Türk varlığını ve son dönemde Kosova'da siyasi ve sosyal alandaki gelişmeleri konuşacağız. Aslında uzun yıllardan bu yana devam eden bir Kosova sorunu var diyebiliriz. Bilmiyorum, yanlış bir ifade mi kullanmış olurum. Nedir bu sorun? Biraz tarihçesine değinebilir miyiz?
Kosova sorunu Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte Yugoslavya'dan ayrılan en son ülke olan Kosova. Sırbistan'dan bağımsızlığını aldı, ancak 99'da NATO'nun müdahalesiyle birlikte Sırp ordusu Kosova'dan çekilmek zorunda kaldı. 99'dan sonra 2008 yılına kadar Kosova Birleşmiş Milletler İdaresi altında yönetildi. 2008'de bağımsızlığını, tek taraflı bağımsızlığını ilan ettikten sonra 2010 yılında Sırbistan bu konuyu uluslararası mahkemeye taşıdı. Yani Kosova'nın bağımsızlığının hukuki meşruiyeti var mı sorusuyla birlikte. Ancak bu mahkeme Kosova'nın lehine karar verdi. Hmm. Ondan sonra lehine verdikten sonra Kosova ile Sırbistan arasında müzakereler başladı. Bu müzakerelerde önce teknik konular konuşuldu. Teknik konulardan sonra siyasi konular geçildi. Ve bu yıllarda da, yani 2020 yılında falan, nihai anlaşmaya geçilmesi planlanıyor. Bu nihai anlaşma zor bir süreç. Çünkü nihai anlaşmada sınırların belirlenmesi konusu var. Bu çok sıkıntılı bir konu. Hala tam olarak bu sınırların nasıl belirleneceği konusu net değil. Ve aynı zamanda Sırbistan'ın Kosova'yı tanıyıp tanımama meselesi var. Bir şekilde Kosova'yı ya doğrudan tanıyacak ya da anayasasından Kosova'yı çıkartarak de facto bir şekilde, hukuken değil de de facto bir şekilde Kosova'yı tanıyacak. Ayrıca muhtemelen Sırbistan'a bir dayatma olacak. O dayatmalardan biri de Sırbistan'ın uluslararası platformlarında Kosova aleyhine çalışmaması yönünde bir dayatma olacak. Sırbistan'la da nihai anlaşmada böyle bir taahhüt alınacak. Ve muhtemelen Kosova'ya Birleşmiş Milletler'de bir sandalye verilecek bu anlaşmalar sonucunda. Yani 2020 yılı Kosova ve Sırbistan açısından, özellikle Kosova açısından çok önemli, kritik bir yıl olacak. Sancılı bir süreç bu. Nasıl olacağını tam olarak hala hiç kimse kestiremiyor. Ancak masada her türlü ihtimal var ya.
Evet, peki Sırbistan ne istiyor, ne istemiyor?
Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Ve Kosova'nın Sırbistan'ın bir parçası olduğunu iddia ediyor. Ve bu bağımsızlık ilanının meşru olmadığını savunuyor. Ve hiçbir şekilde Kosova'nın bu yapılanmasının meşru olmadığını söylüyor. Yani Sırbistan kesinlikle Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak devam etmesini istemiyor.
Kendi toprakları içinde olmasını.
Evet, şu anda kendi anayasalarında Kosova kendi topraklarında olarak gözüküyor. Ancak Sırbistan'ın Kosova'da Sırbistan'ı hiçbir şekilde göremezsiniz. Yani hiçbir etkisi yok Kosova'da. Sadece Sırp azınlık var. Kuzeyinde, özellikle kuzeyinde Sırbistan sınırında Mitrovica bölgesinde. Aynı zamanda orası da madenlerin en fazla olduğu, en zengin yerlerden biri.
Stratejik bir bölge.
Aynen, stratejik bir bölge. O stratejik meseleden dolayı Sırbistan Kosova'yı kaybettiğinin farkında. Ancak son müdahaleleriyle, son bu çabalarıyla Kosova'dan neyi koparırım derdinde. Ve en büyük amacı da Kuzey Kosova'yı yeniden kendisine bağlamak. O Kuzey Kosova'da en fazla madenlerin, özellikle Trepça maden ocağının olduğu bölge. Ancak Kosova'da bunu yapmıyor yani. Buna izin vermeye çalışıyor ama uluslararası güçler muhtemelen orayı özel bir bölge yapacaklar. Yani ne Kosova'ya kalacak orası, ne de Sırbistan'a kalacak. Yani oraya özel bir statü vererek uluslararası şirketlerin kullanımına açılacak.
Peki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bu konuya nasıl yaklaşıyor?
Avrupa Birliği şu ana kadar Kosova'yı Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri tanımış durumda. Sadece 5 üye tanımıyor. Bunlardan İspanya, Yunanistan, Slovakya, Kıbrıs Rum yönetimi, bir de Slovakya. Slovakya'yı söyledim. Yani 5 ülke Kosova'yı tanımıyor. O yüzden bu 5 ülke tanımadığı için Avrupa Birliği tam olarak bir tek sesle çıkış yapamıyor.
Tabii, oy çokluğu, yani oy birliği gerekiyor. Oy çokluğuyla karar verilemiyor.
Her ülke kendi dış politikasına göre Kosova'yı belirliyor. Evet. Ancak Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika gibi devletlerin gücü Kosova'nın arkasında. Hı hı. Aynı zamanda Türkiye'de yani yedeksiz bir şekilde Kosova'yı destekliyor. Evet. Her türlü şekilde Kosova'yı destekliyor. O yüzden büyük güçlerin Kosova'ya desteği büyük. Ancak ortada bir Rusya meselesi var. Çünkü Sırbistan hamisi Rusya yani. Hı hı. O yüzden kartlar dağıtılırken, Balkanlarda özellikle kartlar dağıtılırken orada Amerika ve Rusya
karşı karşıya
ve aslında Sırbistan ve Kosova müzakerelerini Rusya ile Amerika'nın müzakereleri olarak evet, değerlendirebiliriz yani. Evet. Sadece masada Sırbistan'la Kosova oturuyor ama aslında bütün mesele Rusya ile Amerika'nın o paylaşımı nasıl yapacağı yönünde. Uzun vadede Balkanlarda NATO bütün Balkanları kendi bünyesine almaya çalışıyor. Mesela Makedonya'yı aldı, Arnavutluğu aldı, Karadağ'ı aldı ve Kosova sorununu da çözerek daha sonra Kosova'yı da kendi bünyesinde almaya çalışıyor. Bütün hesaplamalar bu yönde. Hı hı. Yani bu nihai anlaşmanın en nihayetinde uzun vadedeki stratejik boyutu Kosova'nın NATO'nun bünyesine alınması. Şu anda NATO Kosova'nın güvenliğini NATO sağlıyor. Yani Avrupa'daki en büyük, Amerika'nın en büyük üssü Kosova'da. Hı hı. Bondsteel diye bir üs. NATO'nun ise her ne kadar orada askeri olsa da NATO'nun temel amacı hukuki olarak Kosova'ya kendi bünyesini almak. Yani bölgedeki bütün devletleri kendi bünyesine alarak hı hı. Rusya'nın Balkanlardaki etkisini kırmak. Evet. Uzun vadedeki stratejisi bu. Ve şimdiye kadar yaptıkları hepsi olduğu gibi devam ediyor. Yani bu nihai anlaşmanın en temelinde yatan meselelerden biri de bu meselenin kapanıp daha sonra NATO'nun, Kosova'nın bir şekilde NATO'ya dahil olup Amerika'nın ve NATO'nun Balkanlardaki stratejisinin devam etmesidir.
NATO'nun bu stratejisi devam ederse o dediğiniz kuzey bölge ne olacak? Yine uluslararası alana mı açılacak yoksa Kosova'da mı kalır diye öngörüyorsunuz?
Şöyle hukuken Kosova'nın anayasasında, Kosova'nın içerisinde kalır. Ama orada Kosova'nın bir yetkisi olmaz. Ama NATO oranın güvenliğini NATO sağlamaya devam eder. Ne olur? Mesela Kosova ordusu oraya giremez. Ama NATO ordusu orayı korur.
Ama Sırbistan ordusu da giremez.
Sırbistan ordusu da giremez, evet. Yani böyle bir yeşil alan gibi alan olabilir. Yani bunların hepsi şu anda bir öngörü ama masada olan şeyler. Ama nihai olarak tam nelerin olacağı hala hiç kimse kestiremiyor. Ama çıkan haberler ya da çıkan satır aralarını okuduğumuzda böyle bir tablo ortaya çıkıyor.
Evet, 2020'de biraz daha kesinleşecek.
Evet, 2020'de görünüyor. Kesinleşecek gibi görünüyor.
Peki tüm bu olaylardan Kosova'daki Türk varlığı nasıl etkileniyor?
Şimdi o sıkıntılı bölgelerde Türkler yok. Türkler yok. Bu belki biraz iyi bir şey. 1.8 milyon nüfusu olan Kosova'da 18 bin Türk var. Yani bu %1'e falan tekabül ediyor ama Kosovalı Türklerin sesi %1'den daha fazla çıkıyor. Şey değil yani %1 diye orada şey
az
değil.
Gibi görmemek gerekir.
Evet, önemli şeyleri var. Bir de Kosova Anayasası topluluklara, azınlıklar demiyor, topluluklara sunduğu imkanlar var. Yani mesela 120 sandalyeli Kosova parlamentosunda 100 tane çoğunluk olan Arnavut partileri arasında paylaşılırken 20'si ise 10 tane Sırplara verilmiş. Diğer 20'si ise diğer topluluklara ayrılmış. Bu topluluklardan 2 tanesi de Kosovalı Türklere ayrıldı. Yani Kosovalı Türkler seçimde yarışırken aslında birbirleriyle yarışıyorlar. Çünkü %5'lik bir oran var geçme oranı. Barajı geçme oranı. Mesela topluluklar için böyle bir baraj yok. Yani onlar kendi aralarında ne kadar oy alırlarsa, aynı zamanda bugüne kadar 20 yıldan beri Kosovalı Türkler her zaman kabinede bir bakanla temsil edildiler. Bu sadece Kosovalı Türklerin başarısı değil, bu aynı zamanda Türkiye'nin Kosovalı Türklerin arkasında durmasından kaynaklanan çok önemli bir olay.
Ne güzel.
Çünkü Kosova Devleti Türkiye'nin nasıl yardımcı olduklarını kendilerini çok iyi biliyorum. Ve o yüzden her zaman Kosovalı Türkleri kabinede yer veriyor. Çünkü oradaki Kosovalı Türkler Kosova ile Türkiye arasındaki bağı, köprüyü kuran insanlar oluyor. O yüzden biz şunun çok iyi farkındayız. Türkiye ne kadar güçlüyse biz orada o kadar güçlüyüz. Biz bunun farkındayız Kosovalı Türkler olarak. O yüzden Türkiye'deki Türkler elbette burada yaşıyorlar. Yani Türkiye ne kadar güçlü olmasını isterlerse biz 10 kat daha fazla güçlü olmasını isteriz. Yani bu böyle bir gerçek var ve bu bizim elimizde. Türkiye'nin güçlü olması bizim oradaki Kosovalı Türklerin de siyasetteki Kosova arenasındaki siyasete elini güçlendiriyor. Çünkü hiç kimse oradaki diğer büyük partilerde falan Türkiye gibi bir devletin desteğini arkasına almak istiyor yani. Ve bugüne kadar da aldılar. O yüzden Kosovalı Türkler her zaman daha önce 3 milletvekiliyle temsil ediliyorlardı. Şimdi 2 milletvekiliyle bir de bir bakanla temsil ediliyorlar. Aynı zamanda Kosova Anayasası'na göre bir belediyede herhangi bir topluluk %10'dan fazla yer alırsa otomatikmen o bölgede o üçüncü dil resmi dil oluyor. Mesela Prizren Belediyesi'nde şu anda Sırpça, Arnavutça, Sırpça ve Türkçe resmi dildir. Yani sokaklardaki tabelalara baktığınızda Türkçe de yazar, üç dilde yazar.
Okullardaki eğitimde?
Okullarda da aynı şekilde devlet okullarında üç dilde okul var. Arnavutça, Sırpça ve Türkçe bunların hepsi aynı okulda okuyorlar. Farklı farklı sınıflarda ama hep birlikte okuyorlar. O yüzden orada Türkçe eğitimi de var yani. Devletin sağladığı Türkçe eğitim var. Türk öğretmenler var falan. Ve bunların çoğu da şimdi 90'larda başlayan Büyük Öğrenci Projesi ile birlikte Türkiye'den mezun olmuş olanlar çoğu bu öğretmenlerin. O yüzden bu şekilde Kosova ile Türkiye arasındaki muhteşem bir bağ var. Çok büyük bir bağ var. Çok büyük bir bağlantı var. Yani oradaki insanların Türkiye'yi ne kadar tanıdığının mesela örnek vereyim kendimden. Bazı arkadaşlarım var falan. Kosova'nın herhangi bir yerini söyleseniz bilmez ama İstanbul'un
her yerini bilir.
Yani. Öyle bir bağ var yani.
Siz ne kadar zamandır Kosova'da yaşıyorsunuz?
Yok biz Osmanlı'dan kalan Türkleriz. Evet, Osmanlı'dan kalan Türkleriz. Hatta oradaki Türklerin çoğu demeyeyim de ama bayağı büyük bir kısmı mesela oradaki resmi dil Türkçe, Arnavutça, Sırpçadır ama çoğu bilmeyenler var
ama
yani.
Ama sizin Türkçeniz maşallah çok güzel.
Hayır, onlar o dilleri bilmeyenler var yani. Yani sadece Türkçe biliyor.
Türkçe biliyor. Peki sosyal alanda Türkçe fazlasıyla konuşuluyor mu?
Mesela Prizren şehri, Kosova'nın ikinci en büyük şehri ancak şehrin dili Türkçedir. Yani bu ne demek? Oradaki Türkler, oradaki Arnavut ve Boşnaklar da Türkçe konuşuyor.
Türkçe biliyor.
Türkçe konuşuyor yani. Çünkü bu Osmanlı'dan kalma
bir gelenek.
Hatta geçmiş dönemde bütün büyük şehirler, Kosova'daki bütün büyük şehirlerdeki insanlar Türkçe konuşuyordu. Ancak zamanla sosyal değişiklikle birlikte artık onlar yavaş yavaş Arnavutça'ya geçtiler falan. Ama bu Prizren'de kaldı yani. Prizren'de bir de Mamuşa var, Türk Belediyesi. Mamuşa tamamen Türk Belediyesi.
Siyasi anlamda da Türk Belediyesi.
Evet.
Yaşayanlar
da Türk Belediyesi falan. Çünkü Kosova Anayasası böyle bir şey öngörüyor. Yani her topluluğun kendi belediyesi olması lazım. Mesela Boşnakların kendi belediyesi var. Fazla oldukları yerlerde Sırpların zaten var. Bir de Mamuşa var. Mamuşa %100 şey yani. Hem siyasi hem de sosyal alanda. Yani orada birinci resmi dil Türkçedir.
Gazete Ere bu arada tüm Kosova'ya sunulan bir gazete değil mi? Özel olarak belli bir bölgeye değil.
Hayır bu
değil.
Merkez medya. Yani dilimiz Arnavutça. Gazete Ere'nin şeyi Arnavutça. Ama balkanpostası.net diye bir haber sitesi, Türkçe analiz sitesi. Onu da Ocak ayında
2020 itibariyle. Kadar güzel. Tekrar edebilir misiniz belki?
Balkanpostası.net.
Balkanpostası.net artık Türkçe olarak yayına çıkan olarak. Sizin gazetenizin internet siteki versiyonu
yani
diyebiliriz.
Yani o gazete yerinin Türkçesi olacak. Yani Türkiye'ye hitap edecek. O Balkanlarda ne oluyor, ne bitiyor falan onların analizlerinin hepsini Türk okuyucu da anlayabilsin diye böyle bir site.
Hem Arnavutça hem Türkçe şeklinde mi yoksa tamamen Türkçe
tamamen
mi?
Tamamen Türkçe. Balkan Postası tamamen Türkçe.
Gazete Eren'in öyle bir Türkçe.
Gazete Eren sadece Arnavutça.
Arnavutça. Evet. Hani belki bazı önemli haberlerde hem Türkçe hem Arnavutça yayın yapma gibi bir durum olur mu ilerleyen zamanlarda?
Biz onu düşündük ama o belki okuyucu açısından biraz sıkıntı olabilir. Çünkü Galatasaray'a Arnavutça bir şey. O yüzden dedik ki biz Türkçe, tamamen Türkçe, girişi de Türkçe olan bir haber sitesi yapalım. Evet. O şekilde Türkiye'ye hitap edelim dedik. Oradaki Türk okuyucu, Balkanlardaki Türklere de, çünkü Makedonya'da da ciddi bir Türk nüfus var, Türkçe bilenler. Yani şöyle bir ayrım yapmak lazım. Balkanlarda Türkler var ama aynı zamanda Balkanlarda ana dili Türkçe olan diğer unsurlar var. Yani bu ne demek? Ben 18 bin dedim mesela, 18 bin Türk var ama Kosova'da 100 bin, Türkçe konuşan 100 bin kişi var. Yani ana dili Türkçe olan 100 bin kişi var.
Aslında yabancı uyrukta olup.
Yani
ama...
Arnavut olan, Boşnak olan evet. Ama aslında ana dili Türkçe olan.
Osmanlı etkisi.
Evet, Osmanlı etkisi. Ancak bu, maalesef 100 yıl geçti aradan. Bu her geçen gün daha da zayıflıyor. Yeni nesiller artık şey yapıyor. Ama yine de Türk dizilerinin, özellikle Türkiye'den gelen bazı programların falan çok etkisi var. İnsanlar yeniden Türkçe'yi öğrenmeye teşvik eden yayınlar var. Hani insanlar oradaki dizileri falan izleyerek Türkçe'ye aşina oluyorlar ve o şekilde şey oluyor yani.
Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleniyor mu yeterince? Bilginiz var mı o alanda?
Yani TRT'nin bütün yapımları izleniyor. Bütün şeyler izleniyor. Radyolar da dinleniyor falan. Yani hemen hemen Türkiye'nin gündemini herkes takip ediyor. Belki Balkanlarda ya da Kosova'da falan bir ünlü birisi olabilir ya da siyasetçi olabilir. Belki insanlar tanımayabilir ama Türkiye'deyiz, Türkiye ile ilgili ise kesin tanır yani, kesin bilir. Evet. O kadar şey, önceden çanak antenler vardı.
Uydu yayını.
Mesela uydu yayının hepsi Türkiye'ye dönüktü. 90'lardan itibaren bugüne kadar. Artık onlar kablolu yayına geçti. Artık kablolu yayınlar da Türkiye'nin kanallarını koyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki izleyici var yani.
Evet, aslında kolay değil tabii. Çok derin bağlar da bağlıyız birbirimize.
500 yıl yani. 500 yıl.
Direkt kolay yani, değil mi?
500 yıl.
Peki şu anda günümüzde siyasi anlamda ne gibi gelişmeler oluyor Kosova'da?
Kosova'da 6 Ekim'de bir seçim yapıldı. Ve tamamen Kosova'daki siyasi arenayı değiştiren olaylar oldu. Yani beklenen bir şeydi zaten. Bugüne kadar hep muhalefette olan Kendin Karar Al Partisi bu sefer Kosova'da iktidara geldi. Daha hükümet kurulmadı ama ciddi bir sonuçla iktidara geldi. Çünkü oradaki halk artık değişimin olmasını istiyordu. İşte herkes de şu anda şeyin değişmesini, hükümetin kurulmasını istiyor, bekliyor. Albin Kurti ciddi bir lider. Böyle karizmatik bir lider. Arkasına insanları taşıyabilen bir lider. O yüzden beklenti büyük. Albin Kurti'den beklenti büyük. Ama Albin Kurti'nin de Sırbistan'la müzakereler gibi çok ciddi sorunları var yani. Çünkü Sırbistan'la müzakereleri nasıl yapacak? Çünkü Sırbistan'la müzakerelerde onun çok farklı düşünceleri, çok farklı görüşleri var. Ama uluslararası baskılar ne kadar dayanır onu bilemiyoruz.
Peki Türk varlığıyla ilgili olumlu müzakereler mi Sırbistan'da yapmış olduğu?
Yani bu aslında Kosova'daki herkesi ilgilendiren bir şey. Aynı şekilde Türkleri de ilgilendiren bir şey.
Ha, olumlu anlamda mı aslında onu sormak istedim.
Yani muhtemelen bu şöyle bir tanım yapılıyor. İki taraf içerisinde zorlu olacak ve iki tarafında taviz vereceği şeyler olacak. Yani iki tarafta memnun olmayacak bu anlaşma. Böyle bir tanım var. Ama o memnun olmayacağın
içinde neler var
onu zaman gösterir. Belki planlayıcılar bunu biliyorlardı ama biz
şu an itibariyle bilemiyoruz. Evet, evet. İnşallah Kosovalılar için, Kosova'daki hem Türk varlığı için hem de sizler için çok önemli ve çok mutlu olacağınız bir gelecek olur. Türkiye olarak zaten her zaman yanınızdayız, her zaman arkanızdayız. Çok elimizden ne gelirse yayınlarımız itibariyle de. Bugün de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Birkaç cümle son olarak etmek isterseniz lütfen buyurun.
Bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kosova'da yayın yapan Gazete Ere Genel Yayın Yönetmeni Bayram Pomak stüdyo konuğumuzdu. Kosova'daki Türk varlığını konuştuk ve son dönemde Kosova'daki siyasi ve sosyal alandaki gelişmeleri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Thank you.
söze, onca dile. Sustum kalbin içi oyuk, sulu sepken gözüm dökük. Bir hamlede yaşım silip, sustum sustum ele karşı. Senden önce, benden önce, gönlüm soluk o günlerde. Kırdım nefsi içim yanık, unutulmuş inançlarda. Dosttan gayrı, eşten gayrı, kırdım kırdım tene karşı. Dağınık bir bahçe gönlüm, seçtin mi içinden gülü? Bir ömürlükse yaşama, ya seninle ya da sensiz.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamız Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün değerli hocamızla tefekkür kavramını konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Tefekkür kelime anlamı olarak nedir hocam? Bize neleri bahşeder, neleri anlamamızı sağlar?
Aslında biz tefekküre hani Türkçe düşünme diyoruz ama çok boyutlu. Hani sıradan bir düşünme değil. Derinlemesine düşünecekten bahsediyoruz. Öncelikle bizi düşünebilen, hissedebilen insanlar olarak yarattığı için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Tefekkür kelimesi gerçeğin üstünü açmak demek. Küfür de tam tersidir. Örtmek anlamına gelir. Ve bizi kulluk dediğimiz şey de yaratılanın yaratıldığı hal üzere olması ise eğer düşünebilmek, akledebilmek, kendilik bilincine varmak daim tefekkürle devam etmemiz gereken bir hal. Onun için kulluğun bir gereği tefekkür edebilmek bizi diğer varlıklardan ayıran bir özellik çünkü. düşünebilen, kainata başka bir gözle, hayret gözüyle bakabilmek. Bu bizi diğer varlıklardan ayıran bir hal olduğu için seyri şuuri demiş eskiler. Yani şuurlu varlık olabilmek, kainata bir şuurla, bir bilinçle bakabilmek. Tefekkür kavramının içerisinde bu var. Bizim dinimiz ilk emri oku olan bir din. İkra, hepimizin bildiği Alak suresi, ilk emri oku. Ve oku dediğin zaman, baktığımız zaman henüz kitap nazil olmaya yeni başlıyor. Oradaki okumamız gereken sadece Kur'an'ı okumak değil, kainatı okumak, insanı okumak ve tabii ki kitabı da okumak. Bunun hepsini birleştirmek. Bu da ancak tefekkür gözüyle olabilecek bir boyut. İnsanın kainata hayret gözüyle bakabilmesi, her yaratılmışta Allah'ın bir mucizesini görebilmek. Mucize dediğimiz şeyi biz hep olağanüstü şeyler gibi algılarız. Evet, mucizeler vardır ama aslında yaratılmış her şey bir mucizedir. Bizi Rabbimize götüren, Rabbimizin yaratmasını, Halik isminin orada bir tecellisini, Rabbimizin Cemal isminin güzelliğinin bir tecellisini görebilmek ve bunu düşünebilmek. Hı hı. Bugün maalesef çok hızlı yaşayan, hani hız ve haz tüketim toplumu diyoruz ya, modern toplumda biraz kendimize dönüp kendi gönül dünyamızda kainata hayret gözüyle bakıp düşünebilme boyutunu kaçırıyoruz. Hep bir koşuşturma içerisinde, hep bir kovalamaca içerisinde, bu hep iş dünyamızda böyle, normal işte hayatın içerisindeyken o hızın, o gürültünün içerisinde kendimize dönecek, kainata dönecek
vakit bulamıyoruz.
Ve bu da o içimizdeki kasveti atamıyor. Bir türlü modern insan o iç huzurunu, gönül huzurunu, mutluluğunu yakaramıyor. Ve oradaki güzelliği, tefekkürü küçücük şeylerde, belki bir bebeğin bakışında ve belki bir bebeğe dokunuşumuzda, bir gülün açmasında, o rengarenk renk oluşunda, pazara gittiğimiz zaman işte rengarenk meyvelerde, sebzelerde, bir elmanın bile o kadar çok çeşidi var ki, bunu düşünebilmek, Rabbimizin onun bize, Rabbimizin birer ikramı olduğunun farkında olarak o gözle bakarabilmek. Bu gözle baktığımız zaman hayatta, kulluğumuzda farklı bir boyutta olduğumuzun farkında olması gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz gibi ifadelerin bizim için ne kadar olduğunu, insan için düşünmenin, düşünmeden kulluk boyutuna varamayacağımızın, düşünmeden Rabbimizi zikredemeyeceğimizin, zikir hatırlamak demek aslında, hani biz sadece tesbih gibi kısıtlarız bunu şeyde, düşünmeden zikredebilmemiz, Rabbimizi hatırlayabilmemiz, kul olduğumuzu hatırlayabilmemiz mümkün değil. Onun için hayatımızda özellikle hani her mevsim dönüşünde, değil mi, mevsimlerin o geçişinde, yağan yağmurda, çok büyük şeylerde de aramaya gerekmiyor. Ha, bunun tabii ki hani ilmi açıdan da bir şeyi var, bizi bunu da sevk eder, ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her insanın göreceği şeylere bakmamızı söyler bize. Göğe, yıldızlara, yağmura, oradaki her bir damladan insanın ibrete, kendi gönül dünyasında başka bir boyuta geçmesini, dünya ile ilişkisinin ya da karşısındaki insana bakarken ilişkisinin sadece kendi çıkarları üzerinden değil de orada Allah'ın bir harikasını görmek, Allah'ın bir mucizesini görmek, Allah'ın ve onun üzerinden Rabbine ulaşabilmek, eserden müessire Rabbine ulaşmanın bir yolu olarak gidebilmek ve bu yolda gayret etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bütün bunları yaparken çevremize dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yani ibret gözüyle bakabilmemiz için, tefekkür edebilmemiz için, etrafımızdaki insanlara, hayata zikri daim ile devamlı bizi Rabbimize götürecek birer vasıta bilinciyle bakabilmek, o gayrette olabilmek bizim için önemli. Onun için de yaşadığımız her anın kıymetini bilerek tefekkür için, Rabbimizi hatırlamak için, Rabbimizi kulluğa götürecek bir yol bilinciyle her anın kıymetini bilebilmek ya da baktığımız her şeyin kıymetini bilebilmek, yaratılmış her şeyin Allah'ın bir şaheseri olduğunun farkında olarak o boyutta bakabilmek. Bir de tefekkürü hayatımızdan çıkarmamız, hayatımızdaki Allah'ın bize verdiği en büyük nimetleri de israf etmek anlamına geliyor. Hani israfın farklı farklı boyutları vardır. Aklımızı, kalbimizi, gönlümüzü Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamış olmanın da bir israf olduğunu ve bunu yapmadığımız zaman sınırlarımızı aşan bir varlık boyutuna geldiğimizi, haddimizi kulluk boyutunda kulluğumuzu unutarak insanı hayata merkeze gelmesi gibi, alınması gibi bir boyutunda olduğunun da bilerek, farkında olarak hayatımızı buna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Etrafımıza tefekkür gözüyle bakmak bize ayrıca nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve dünyada var oluşumuzun, burada oluşumuzun nasıl bir anlam ifade ettiğini kazandırması açısından da bizim için önemli. Kainatı baktığımız şeyde ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın diyebilmek. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de afaka ve enfüse bakmaktan bahsediyor. Afak dediğimiz şey kainata, ufuklara, bütün yaratılmışlara bakmak. Enfüs dediği şey de insanın kendine, kendi yaratılışına, kendi biyolojisine, psikolojisine, yaratılış duygularına yönelmesi ve bunların her birinde kendisini yaratıcısına götüren bir yol olduğunun farkında olarak hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Tefekkür dediğimiz şey, baktığımız her şeyde biz aslında yeryüzünde, kainatta Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini de görürüz. Her bir baktığımız şey, hani kendimize baktığımızda görebilmemiz, işitebilmemiz de bize Allah'ın görmesinin, işitmesinin bir parçasının bizde de olduğunu, bir tecellisinin bizde de olduğunu gösterir. Ya da gördüğümüz güzellikte Allah'ın Cemal isminin bir tecellisi olduğunu, güzelliğin ondan bir yansıması olduğunu, Allah'ın Halik isminin, Bari isminin, Musavvir isminin, yaratan, şekil veren özelliklerinin her bir yarattığı şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ama tabii ki modern şartlara baktığımız zaman bizler şehir hayatta, işte metropollerde yaşayan insanlar olarak biraz hep insan eli değmiş şeylerle muhatabız. Onlar da bize bu Rabbimizin sanatkarlığını, Rabbimizin güzelliğini görme noktasında önümüze perde seriyor. Bu güzel hani yaz günleri geçmeden belki biraz tabiata çıkmak, biraz tabiatta işte insan eli değmemiş o otlarla, çiçeklerle, işte bir kuş sesiyle onları duyabilmek belki bizi bu tefekkür noktasında anlamamız, yaşamamız noktasında gayret edecek. Yoksa şehre baktığımız zaman sanki her şey insan elinden çıkmış gibi. Gerçi yandan onların da sonuçta özü, ham maddesi illaki insan yoktan var eden değil, vardan bir şeyler var eden bir varlık. Bunun bilinciyle hayata bakabilmek, çocuklarımıza bu bakış açısını, bu hayreti gösterebilmek, oradaki yaratıcı güzelliği, yaratıcının bir hediyesi olduğunu, kendisinin de kainattaki her şeyin de Allah'ın bir hediyesi olduğu bilinciyle hareket edebilmek, insanın gerçekten içini, gönlünü ferahlatan, onu başka boyutlara götüren birer dokunuş olacak.
Evet, değerli hocam, gerçi küçükçe bahsettiniz konuşmanızda, Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde de tefekkür kavramının çok fazla yer bulduğundan bahsettiniz. Başka hangi örnekleri verebiliriz?
Aslında şey var, Ali İmran suresinde göklerin ve yerin yaratılmasında der ayet-i kerimede. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gerisinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün ard arda gerisinde. Burada özellikle bunların hatırlatılmasında şu var. İnsan sürekli önüne hazır gelen şey kolaymış gibi geliyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, bu kolay değil. Tam tersine Allah'ın büyüklüğünü gösteren bir mucize. Göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün ard arda gelişi. Arkasındaki ayeti kerimede de onlar diyor, akıl sahiplerinden bahsederken bu akıl sahiplerinin temiz, tam bozulmamış bir akıldan bahsediyor. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler, Allah'ı hatırlarlar. Aslında baktığımız zaman insan ya ayaktadır ya oturur ya da uzanır vaziyettedir. Evet. Yani kul gerçekten akletme, düşünme, kainata hayret gözüyle bakabilme boyutundaysa o her halükarda Rabbini zikreder. Her halinin Allah'tan bağımsız hareket edemeyeceğini, her halükarda Allah'a muhtaç olduğunun farkında bir boyutta yaşar ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve der ki Rabbena ma halakta hada batıla. Ya Rabbi sen bunların hiçbirini boşuna yaratmadın. Yaratılmış her şeyin kainatta bir anlamı var. Hiçbir şey boşuna değil ve sen noksanlıklardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru diye böyle Ali İmran suresinde geçen 191-190-191. Ayetler zannedersem. Bu ayeti kerimelerin mesela Peygamber Efendimizin bu ayeti kerimeleri okuyup gözlerinden yaşlar boşandığı ve bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyen, düşünmeyenlerin vay haline diyerek bizi uyardığı bu ayetler üzerine, bu ayetlerin akabinde tabii ki kainat üzerine, yaratılmışlar üzerine düşünmeye sevk ettiğini biliyoruz.
Evet. Peygamberimizin tefekkür anlamında söylemleri neler?
İşte bu da zaten ayeti kelimeler üzerinden baktığımız zaman Peygamber Efendimizin bizi kainatı düşünmeye, yaratılmışları düşünmeye sevk ettiğini görüyoruz. Yani sonuçta Kur'an ayetlerini Allah Resulü açıklıyor. Göklerin, yerin yaratılmışına ya da Peygamber Efendimizin kainattaki işte bir kuşun yuvasının bozulmaması noktasındaki gayreti de hani oradaki yaratılmaya bir kuşa hürmet etmesini göstermesi açısından bizim için önemli. İşte yağmura Allah'ın rahmeti olarak bakması, yağmur damlalarından istifade etmesi, onların Allah'la olan şahitliğinin yeni olduğunu bize söylemesi de Peygamber Efendimizin işte bir yağmurun damlasından da bizi Rabbimize götürecek bir yolun olduğunu göstermesi açısından önemli. Yine Kur'an-ı Kerim'de işte göğün işte devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Göğün yaratılışına, yeryüzünün nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız gibi insanın sürekli uyarıldığını görüyoruz. Ya da
tefekkür etmeye sevk edildiğini değil mi?
Ya da göklerin ve yerin melekutuna bakmıyorlar mı? Yaratılışına bakmıyorlar mı? Kainata ve insanın kendi yaratılışına bakmıyorlar mı? Gibi bütün bunların insanın hem kainatın bir harika olarak yaratıldığını Allah'a götürmesi noktasından bizim için önemli. Hem de insana haddini bildirme noktasından önemli. Ey insan, evet sen eşrefi mahlukatsın, yaratılmışın en şereflisisin ama kainatın içerisinde bir zerresin de. Yani evet kainatta çok özel bir varlıksın ama seni bu kainatta özel bir varlık kılan kainata hayret gözüyle, ibret gözüyle niçin yaratıldığının, yaratılmış amacına, kulluk amacına hizmet etme boyutunda ne kadar gayretli olduğunu yerine getirdiğin zaman yaratılış içerisindeki anlamın, yani fikrini zikre ve oradan da seni Rabbine götüren bir yola dönüştürebildiğin zaman bir anlama geldiğini göstermesi açısından bizim için önemli. Her bir ibadetimiz de zaten bize Rabbimize olan bu tefekkürün, Rabbimizi hatırlamamızın Allah'a olan bir şükrü olarak dönmesi açısından önemli. Kainatta her şey insana hizmet etmek için yaratıldı. Bizler dünyaya sahip olmak için gelmedik. İnsan olabilmek için, şahit olabilmek için. Kainattaki her bir yaratılmışın bizi Rabbimize götüren bir yol olduğunun şahitleri olduğumuz zaman ve bu her bir şahitliğimizin de bir ibadet olduğunun farkında olduğumuz zaman ancak yaratılış amacımıza uygun bir hayat sürmüş oluruz.
Evet, bir toplum içinde kendimizi var edebilmemiz için de önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet. Sonra kendini tanıyan zaten çevresindekini tanır ve Rabbini bilir. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz değerli hocam. Tefekkürün hayatımıza yansımalarından bahsederek sonlandıralım isterseniz bu bölümümüzü.
Aslında şey de vardır, burada Rahman suresinde de febe iyalay rabbi küma tükediban der. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız ve bu ayet-i kerime 30'un üzerinde tekrar edilir aynı surede. Allah'ın Rahman ismini yansıtır. O Rahman isminin üzerinde öncelikle Allah'ın bize verdiği en büyük nimetin öğrenme kabiliyeti olduğu, vahyin olduğu, insanın kendi yaratılışının Allah'ın bir hediyesi olduğu, bütün kainatı yani Allah'ın vahyiyle aklı beraber kullanarak insanın kendi yaratılışına ve kainata ibret gözüyle, Allah'ın emaneti gözüyle bakarak ve bu gözle ilişkisini kurması gerektiği. Eğer biz kendimizin yaratıldığının, diğer karşımızdaki insanların Allah'ın yarattığının ve kainatın Allah'ın yarattığı olduğunu ve bize bir hediyesi, ikramı olduğunun ve bundan dolayı da imtihana çekildiğimizin farkında olursak, bu bizim kendimize, kainata ve diğer insana olan bakışımızı da tekrar gözden geçirmemizi sağlayacaktır. Evet. Onları incitmeden, kırılmadan, karın ne kadar karar varsa, hani israf etmeden, haddi aşmadan, incitmeden ilişkilerimizi bu boyutta sürdürmemiz gerektiğini ve yaratılmış olan ilişkimizin bizim Rabbimiz tarafından da kulluk hesabı noktasında bizi hesaba çektiğini de unutmamamız gerekiyor.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bu programımızı dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de şöyle bir çevrelerine son dakika bakar ve o tefekkürü kendi içlerinde de hisseder. Yurt dışında yaşayan kıymetli dostlarımız bizi dinliyor şu anda. İlla ki bu yurdun içinde Türkiye'de yaşıyor olmak...
Kainat, Allah, her yer.
Durumunda değil, her yer.
O bile aslında her ne kadar noktası. Ki yani biz sadece dünyadan bahsediyoruz. Hani bütün kainattan, evrenden diye, ama gidiyoruz işte binlerce kilometre. Evet. Ama dünya baktığımız zaman Allah'ın yarattıkları içinde çok küçük bir yer. Evet. Bu bile aman ya Rabbi demek için... Ya Rabbi bütün bunları boşuna yaratmadın. Sen ne büyüksün demek için.
Tam da aktardıklarınızı söylemek için kurmuştum bu cümleyi.
Birer vesiledir.
Hepsi birer vesile. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız stüdyo konuğumuzdu. Bugün tefekkür kavramını konuştuk. Hem Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer buluyor tefekkür kavramı, hem Hazreti Peygamberimizin söylemlerinde nasıl yer buluyor, hem de tefekkürü hayatımıza nasıl yansıtmalıyız gibi konuları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.